Ayrım 26. Zavallı. Timur Soykan. Sayfa 256. 13. gün. Cumartesi. Erdal yatağından kalkıp odasından çıktığında Gürkan'ın kapısının açık olduğunu gördü. Yatağında değildi, çıkmıştı. Yatağının kenarına dizilmiş bira kutularından bütün gece içtiği anlaşılıyordu. Adnan ile Kara Dicle'ye dönecek olmanın gerginliği de sürdü arabayı emniyete. Dualarını tam emniyet müdürlüğünün karşısındaki hastanenin önüne geldiğinde bitirdi. Görev kağıdını imzaya götürdüğü şef elini ıslak mendille siliyordu. Temizlik takıntısıyla bir kızdan farksız ellerini çevirip gözden geçirdi. Masanın üzerine çıkarttığı yüzüğünü de mendille sildikten sonra parmağına taktı. Genç polise raporda okuduğu çatışmanın etkisiyle hayran bakıyordu. Ama küçük bir övgüyle geçiştirip çömezi şımartmadı. Görev kağıdını önüne çekip Kara Dicle'ye gittiğini görünce derin bir nefes alıp bıraktı. Çalıştığı hafta sonu gerilimini aldığını ovalayarak yatıştırmaya çalıştı. Tüysüz suratı öfkeyle kızarmışken dertleşiyor gibi konuştu.
Bana bak, bu kız ne cehennemde bilmiyorum ama %90 aşığıyla kaçıp gitti. Şimdi o kim bilir kimin koynunda yatarken bizim burada imanımız gevriliyor. Arasan bir dert, aramasan daha büyük dert oldu.
Erdal'ın aklında Gürkan'ın sarhoş ve sert lafı dolanıyordu. İşine geleni değil, delikanlı gibi kızı ara. Şef sadece işine gelenlerle meşguldü. Kendisini bu vakaya kadar idealist bir polis sanan Erdal'ın bu kızı bulmak bizim işimiz diyerek şefin karşısına dikilmenin doğruluğundan şüphesi yoktu. Ama Gürkan gibi torpilli değiliz, anında soluğu Güneydoğu'da alırız diye düşünerek idealizmin zararlarından kendini biraz uzaklaştırdı. Şef koltuğunun altında bir bomba gibi durduğunu düşündüğü dosyanın bir an önce kapanmasından başka bir şey istemiyordu. Kıyıda köşede emniyet müdürünün gözünden ırak ilgileniyormuş gibi yapılan dosyalardan ibaret iş hayatını özlüyordu. Artık sabırsızdı.
Buna bak, emniyet müdürü adamı ağlatmak için fırsatını kolluyor. Güya asayiş şube müdürüne bağlıyız ama adamın dünyadan haberi yok. Kapısını çalsak bizi tanımaz, bu kadar ilgisiz. İşte böyle hiçbir işe bulaşmayınca rahat ediyorsun. Ne emniyet müdürü arıyor ne bakan herifi. Adamın üzerinden geçip direkt bizle konuşuyorlar. Umurunda değil herifin. Özetle yanımızda arkamızda hiç kimse yok. Şimdi siz yine bu tarikatın iline gidiyorsunuz. Yeni belalar getirmeden geri dönün. Orada da sen Adnan'a hakim ol. Şimdi o torpilliğim havasına girdi. Orada abuk sabuk davranmasın. Artık bu dosyada ben seni bilirim.
Erdal dosyayı ilk aldıklarında bu adada kendisine biçilen değersizliği tekrar hatırladı ve kat ettiği mesafeden hoşnut oldu. Yine de o ses gitmiyordu. Delikanlı gibi kızı ara. Şef onun gariban egosunu tam zamanında okşadı.
Sen eğitimlisin, akıllısın. Bu Şeyh Adnan Salağı'nın yaptıklarından sonra bakanı aradığında işimiz bitti diye düşünmüştüm. Durumu sen toparladın. Yine aynı ayarda devam etmeni istiyorum. Böyle devletin gücünü hissettir ama döküp kırmadan.
Erdal en zayıf yerinden yakalanmıştı. Hak ettiğini düşündüğü övgüyü taşlandırmak isteğini daha fazla dizginleyemedi. Gürkan'ın idealizm nutkunu elinin tersiyle itti. Merak etmeyin, daha raporunu yazamadım ama tarikatın içinden birini bulup konuştum. Bizim burada olsa kesin bilirdim, kesinlikle burada değil dedi. Şefin suratındaki kırmızılık bir anda silindi, yine eski cansız beyazlığına döndü. Masanın üzerine kısa kollarının dirseklerini yaslayıp omuzlarını dikleştirerek genç polise minnetle baktı. Sekreter elinde evrak içeri girince Erdal'ın utanmaya başladığı övgü dolu bakışlar üzerinden çekildi. Erdal izin isteyip masadan kalktı. Odadan çıkarken şef imzaladığı evraktan kafasını kaldırmadan ince sesiyle konuştu.
Tarikatın içinden de istihbarat aldıktan sonra yapılabilecek daha fazla bir şey yok. Bugün gidip bir bakın. Yeni bir bilgi yoksa artık bu kızı orada aramayı bitirelim. Bir dosya daha var, onu vereceğim sana. Tek başına sen soruşturacaksın. Bu kız soruşturmasını sürdürürken ona da devam edeceksin. Bu kız da yakında arar anasını babasını, ortaya çıkar.
Erdal odadan çıktığı anda kendi çirkinliğiyle yüzleşti. İnce koridorun ortasında dikilmişti. Omuzları düşük, kolları ipinden kopmuş bir kukla gibi boşluktaydı. Gözleri gülen, dudakları ağlayan bir zavallılıktaydı çukur dolu yüzü. Mazeretleriyle tuz buz etti gölgesi de. Ben onun gibi torpilli değilim. Zaten Ayşe orada değil. Gerçek işime geldiği gibiyse ben ne yapayım? Şubeye girdiğinde Adnan yeni gelmişti. Kargayla çatıştıkları günden sonra ilk kez gördüğü ortağına tavrı tamamen değişmişti. Vay ortak, ne haber? Cemil abi ve üç devre arkadaşı polis aynı anda bu değişimin nedenini merak etti. Çatışmayı henüz duymamışlardı. Adnan gür sesiyle dinleyin diye şubedekilere bağırdıktan sonra Erdal'ı yere göğe sığdıramadı. Bu adam ile çatışmaya girecek olan arkasını kollamasın. Beraber çatıştık oradan biliyoruz. Sessizliğine bakmayın, fişek gibi silahlar patlayınca... Şubedekilerin Adnan'dan tiksinen bakışları olmasa Erdal onore olabilirdi ama susarak kendini ondan yalıttı. Erdal Kara Dicle'ye girdiklerinde Adnan yanında olmasa önce okula uğrar Emel'i görürdü. Ama Adnan'a ne Emel'den ne de tarikatın içindeki köstebekten bahsetmişti. Sadece onu göstererek tarikatın polis sürdüren güç efsanesine son verecekler ve gideceklerdi. Adnan kahvehaneye girdiğinde devletin hakimiyetinin şovunu yaptılar. Muhtar bakanın son mesajına hürmetle biat etti. Çay servisini yaparken köstebeğin ellerinin titrediğini sadece Erdal fark etti. Hiç göz göze gelmediler. Erdal kendi teslimiyetinin azabıyla içini yakan formalite sorular sorarken Adnan sadece kahvehanedeki masaları tehditkar süzüyordu. Bugün için aldığı ayak bileklerine kadar inen pardüsüsünün yırtmaçlarını savurarak masadan kalktı bir ara. Bakışlarına dikleşen bir gencin yanına gidip kimlik sordu. Kimliği alarak arabaya gitti. Erdal halen ayarı kaçmamış güç gösterisine müdahale etmedi. Adnan hiçbir şey söylemeden kimliği iade ettiğinde rahatladı. Kendisinin bir figüran olduğu yalan sahnesindeki gösteriyi bitirmeye karar verdiğinde masadan kalktılar. Köstebeğin ömrünün yarısını götüren ziyaretin bitmesinin sabırsızlığıyla açtığı kapıdan çıktılar. Erdal arabaya yürürken önce sadece yağmur döken zararsız gökyüzüne, sonra yokuşun sonundaki Hüseyin Hacı'nın evine baktı. Kontağı çevirirken o evdeki adamın söylediklerinin ne kadarının yalan, ne kadarının gerçek olduğunu bile merak etmeyecek kadar yılgındı. Direksiyonu Kara Dicle'nin çıkışına değil tersine çevirdi. Adnan'a kendimizi gösterelim biraz diyerek yalan söyledi. Okul ile tarikatın kalesi arasında yavaşladı. Emel okulda olmalıydı. Onun yakınında olduğunu bilmek bile iyi hissettiriyordu. Adnan tarikatın gri sıvalı dev binasını görünce yeniden kayıp kızı umursuyormuş rolünü oynadı. Bu kız bu binada lan, ama bir arama emri çıkartmaya kalksak şefin şaftı kayar, bizim de anamız ağlar. Her zamanki gibi deneyimli polis havasında bilgi sahibi olmadan sonuca varmıştı Adnan. Onun için bilgi gerekli değildi, taraf olmak yetiyordu. Nitekim Erdal'a onun yokluğunda soruşturmada neler bulduğunu sorma gereği bile duymamıştı. Artık o kati surette Milliyetçi Muhalefet Partisi'nin bir polisiydi. Yokluğunda soruşturmanın amiri durumuna geçen çömez polise öfkesi bilenmeye başlamıştı. Sadece Emel'in yakınında biraz daha kalabilmek için ayağını gaza götüremeyen Erdal'ı kendi kıt zekasıyla çözdü kirli polis. ''Niye burada kala kaldığını biliyorum.'' Erdal Emel'e dair sırrının bilinmesinin imkansızlığını tartarken Adnan kendinden emin konuşmaya devam etti. ''Sen de kızın bu binada gözleriyle tarikat kalesini gösterdi olduğunu biliyorsun ama yetmiyor değil mi? Gidip arayamıyorsun. Arama kararı istesen biliyorsun ki seni de benim gibi askıya alacaklar. Okulda okutulduğu gibi değil bu işler.'' Öyle yakalayacağım suçluları, kahraman olacağım filan hikaye. Adnan ekmeye çalıştığı fesatların kök salıp salmayacağını gözünün ucuyla Erdal'a bakarak anlamaya çalışıyordu. Yüzünün kızardığını görünce başardığını, Erdal'ın gerçekten Ayşe'nin o dev gece kondurun içinde olduğunu bildiği için burada duraksadığını zannetti. Oysa Erdal sadece bu iğrenç adamın tamamen farklı ve iğrenç bir nedenden Gürkan ile aynı sözleri söylemesinden içerlemişti. Acaba hiç gazına dokunulmadan puslu caddede ilerlerken Adnan teselli etmeye girişti.
Yanlış anlama, biz de yaptık. Ben nelere tanık olup sustum, bilsen aklın şaşar. Biz o komünistlere neler yaptık? Böyle kayıp kız filan ne ki? O vatan hainlerinin sorgusuna ben zevk için giriyordum be. Herif işkence de ölüyordu, bütün emniyet tanık. Bir tane ses çıkmadı yıllarca. Hala da sorsam bir tane tanık çıkmaz. Ama o zaman doğruydu, devlet içindi. Şimdi bu İslamcılar için herkes susuyor. Sen de susuyorsun.
Erdal ayağını frene götürdü ama basamadı. Yanında oturan iğrenç herife savaş ilan edecek gücü bulamadı kendinde. Adnan'ın onu kendisiyle aynı kefeye koymasına o kadar içerlemişti ki Gürkan'ın ona söylediklerinden bile daha hassas bir yerinden vuruldu. Zirvesine kendisiyle aynı renk sisin çöktüğü binaya baktı. Direksiyonu ona doğru kırıp içine girmeyi ve Ayşe'yi aramayı hayal etti. Arabayı Kara Dicle'nin çıkışına sürdü. İkinci bölüm. Bütün gün güneşi örten bulutlar gece daha da alçalmıştı. Gürkan otoyoldan çıkıp gökdelenlerin arasına kırdı direksiyonu. Kentin ışıklarının arasından yeni inşa edilen dev binaların bölgesine girdi. İnşaata malzeme taşıyan kamyonların hırpaladığı yoldaki çukurları düşük vitesle açtı. Onlarca kat yükselen çıplak betondan bir binanın önünde durup kontağı kapattı. Arabadan çıktığında devasa vinçlerin, gökdelenlerin zirvesini örtmüş pusun içinde kırmızı uyarı ışıkları parlayıp sönüyordu. Sert rüzgardan pahalı paltosunun yakalarını kaldırarak kendini korumaya çalıştı. Tam zamanında uzaktan bir otomobilin farlarının ışığı göründü. Yaklaştığında halen uzun farları yanıyordu otomobilin. Gürkan araba durduğunda içinden inen gölgenin kim olduğunu göremiyordu ışıktan. Gözlerini kısıp "Sen misin?" diye seslendi. Gölge yanıt vermeden yaklaşınca elini kaşlarının üzerine yapıştırdı. Diğer elini beline attığında hayatın normal akışına göre çok hızlı ama şu ana göre çok geçti. Dev inşaatların gölgesindeki silüet daha hızlı hareket etmişti. Farların sarı ışığının arasından barut bembeyaz parladı. Gürkan sadece bedeninin nedensiz sarsıldığını hissetti. Kabzasını tuttuğu silahını belinden çıkartacak kadar kısa zamanda hayatının bittiğini anladı. Tabancasını tuttuğu kolunu kaldıramadan dizlerinin üzerine çöktü. Canını taşıyamayan boynu büküldüğünde pahalı paltosunda açılmış deliği ve oradan taşan karanlık kanı gördü. Sadece şaşırıyordu kafasını bu kadar zor kaldırmasına, bedeninin bir kukla gibi iplerinin boşanmasına ve ölümün bu kadar yakın olmasına. Şaşkınlık dışında hiçbir his yoktu içinde. Otomobilinin kör eden aydınlığının önünde katilinin gölgesi yaklaşıyordu. Silahını kaldırmak için koluna verdiği emir yerine gelmedi. Sağ omzunun üzerine düştü. Daha önce vardığını bile hissetmediği bir organı acıyor ve içinde kanıyordu. Katili onun hareketsiz bir çareliğini bilerek kayıtsız yavaş yürüyerek yaklaştı. Yere yapışmış yakışıklı yüzünü kaldırmak için hamle yapmak istedi ama kıpırdayamadı. Gözlerindeki şaşkınlığın yerini deli bir öfke aldı. Göz bebekleri titredi. Sıkmayı başardığı dişleri gıcırdadı. Sadece katilinin yüzünü görmek istiyordu ama o kapkaranlık bir gölgeden ibaretti. Kanıyla birlikte ruhu çekilirken aslı düştü aklına. Öfkesi silinecek kadar halsizdi. Dudaklarının arasından ıslak kan sızarken göz bebekleri duruldu, kirpiklerinin üzerinde yaşlar birikti. Aslı'yla birlikte geçecek hayatının bittiğini kabullenemiyordu. Hüzün kaplamıştı içini. Annesinin kahrolacağını düşünüp kendisi için ağladı. Üzerine eğilen katilin gölgesi doğrulup onun hareketsizliğini kıskandıracak çeviklikle silahını doğrulttu ve uzun namlulu silahının tetiğine tekrar bastı. Tıslayarak fırlayan kurşun onu sırt üstü çevirdiğinde, büyümüş göz bebeklerinde ve ter damlacıkları birikmiş yüzünde artık sadece korku vardı. Karanlık semada bir şimşek çaktı, yağmur birden boşaldı, Erdal bir salise geçti aklından. Son gördüğü gökdelenin kırmızı ışıklar saçan zirvesinde sisin yağmurla parçalanmasıydı. Katilin gölgesi üzerine biraz daha eğildi. Katili bilinmezliğe gitmenin korkusunu Gürkan'ın artık algılamayan gözlerinde gördü ve kendisinin bir gün aynısını yaşayacağını düşünerek seyretti ölümü. Üflenmiş bir mum gibi gözlerindeki hayat bir anda silindi Gürkan'ın. Bakışları boşluğa düştü. Hayat bir anda silindi. Katil kurbanından kafasını kaldırıp onlarca kat yükselen gökdelenlerde gözlerini gezdirdi. Karanlık katlarda hiçbir tanık yoktu. Aynı planlandığı gibiydi. Bir saat önce adam öldürülecek kadar ıssız karanlıkta polis sirenlerinin mavisi ve turuncusu dalgalanıyor, gökyüzünü daraltan beton grisi binaların üzerinde geziyorlardı. Televizyon kanallarının, canlı yayın araçlarının ışıkları ve gazetecilerin flaşları olay yerini işaret ediyordu. Sağanak yağmurun altında dikilmiş sert beyaz ışık cesedi gösteriyordu. Beyaz tulumlar içindeki olay yeri inceleme ekipleri titizliklerinin gereği yavaşlıkla iz arıyor, cansız Gürkan'ın çevresinde genişleyen bir daire şeklinde hayaletler gibi dönüyorlardı. Erdal güvenlik şeridiyle biten yolda sert bir frenle durdu. Silecekleri çıldırmış gibi sert yağmuru savuran arabadan inemiyordu. Gıcırtılı çek yatında uzanmış televizyon kanallarında gezerken ekranda yanıp sönen bir son dakika yazısına takılmış ve derin örgüt soruşturmasındaki polis öldürüldü yazısını okumuştu. Olay yerinden yayına canlı bağlanan muhabir Gürkan'ın adını söyleyince evde olmadığını bilmesine rağmen Gürkan'ın odasına koşmuş, çevresinde bira kutuları dizili yatağın ucuna oturup derin nefes alıp vererek sakinleşmeye çalışmıştı. Aynı arabadan inememesi gibi korkarak televizyonun karşısına geçmiş ve can dostunun fotoğrafını ekranda görünce içinin kavrulduğu elemle salonun ortasına iki büklüm çökmüştü. Bağırmaya çalışıyordu ama ses telleri boğazının içinde düğümlenmişti. İçine sığmayan acıyı ne çığlıklar ne de gözyaşlarıyla çıkaramamıştı. Oysa kanı yakarak dolanıyordu içinde. Kalbini parmaklarının her biri bir duygu olan yumruk avucunun içinde sıkıyordu. Acıma, öfke, pişmanlık, korku, sevgi karmakarışıktı. Nefes alamadığını sanıyordu. Bilinci sadece hayat ne kadar gerçek, hayat ne kadar gerçek diye tekrarlayıp duruyordu. Cep telefonu çaldığında Gürkan'ın annesinin adını görünce titreyen eliyle telefonu kulağına götürdü. Nurten teyzenin can çekişen sesini duydu. Doğru mu? Doğru mu? Arabayı sürerken Gürkan için neden hiç dua etmediğini düşünmüştü. Yaşam dolu adamın ölebileceğini hiç düşünmemişti. O hep çok şanslıydı. Hiç duaya ihtiyacı yok gibiydi. Gürkan'ın vurulduğu yere yaklaşmışken telefonu tekrar çaldı. Aslı'nın bitkin sesini hemen tanıdı. Sadece ölmediğini söyle diye tekrar tekrar mırıldanıyordu. Erdal görmedim, daha görmedim, arayacağım seni dediğinde Aslı Gürkan'ın öldüğünü anladı. Narin omuzlarından acısı sıcak bir su gibi sırtına dökülüyordu. Telefonu kapatmaya gücü yetmedi, hıçkırarak ağlıyordu. Erdal onun ağlayabilmesini kıskanmıştı. Bir başkasının zayıflığına tahammülü yoktu, telefonu yan koltuğa fırlattı. Güvenlik şeridiyle çizilmiş sınıra korkarak bakıyordu. Sirenler ve yapay ışıklar karanlığı yenemiyordu. Arabadan çıktı, karşısına dikilen polise zar zor kimliğini gösterip geçti. Sahne ışıklarının altında rolünü yapan bir yıldız gibi yerde uzanmıştı Gürkan. Üzerine yağan yağmura toprak kadar tepkisizdi. Hayata hınzır bir enerji aşılayan genç adamın üzerine ölüm çok boldu. Erdal onu uyandırmak için yürürken beyaz plastik kıyafetin içinde bir adam karşısına dikildi. Kaynayan kanından öfke fışkırdı, engellemeye çalışan polise vurup yere devirdi.
Gürkan'ın baş ucuna bağdaş kurduğunda üzerine çullanmaya hazırlanan polisleri Mustafa'nın emri durdurdu. Ağıtların şiirselliğindeydi acı. Hep yakalarını kaldırdı, paltosunda iki delik açılmış ve kanı oradan çekilmişti. Gümüş kaplama saatinde zaman akmaya devam ediyordu ama artık o yoktu. Güzel gülen ağzı açık kalmıştı, her zaman parlayan ayakkabıları çamura bulanmıştı. Bir ara saçlarını briyantinle geri yatırmıştı. Şimdi yağmurun ıslağındaki saçları o zamanlardaki gibiydi. Her detayda acıyacak yeni yaralar bulurken omuzundaki eli hissedip irkildi Erdal. Akan burnunu, gözyaşlarını elinin tersiyle silip ayağa kalktı. Dudaklarında, kaşlarında, gözlerinde acı dalgalanırken ne yerinde durabiliyor ne de gidebiliyordu. Mustafa sarılarak iri adamın hırçın dalgalanışını zapt etmeye çabaladı.
26. ayrımın sonu. Sayfa 269.